Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.
95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği. Bugün Ümit Altaş'la beraberiz. Aynur Hanım Elazığ'dan geç dönebildiği için yetişemiyor. Ama onun hazırladığı bir yazıyı sonra laf arasında ben anlatacağım. Yine yani Anayasa Mahkemesi ile ilgili galiba konuşacağız.
Aslında geçen hafta Açık Radyo dinleyici programımızı dinleyen Açık Radyo dinleyicileri nerede bıraktığımızı hatırlayacak. Hani böyle diziler başlarken olur ya, geçmiş bölümden kısa bir hızlandırma gibi. Biz öyle bir şey yapacaktık ama Anayasa Mahkemesi yine gündemin başlığıyla geldi. Biz geçen programda duyurusunu yapmıştık. Bu ay aslında her ay hukuk güvenliği programında yaptığımız ayın gündemi. Yani geçtiğimiz ayın, yani Ocak ayının gündeminde neler oldu? Bir anlamda yavaşlatılmış bir bakış. O kadar hızlı gidiyor ki gündem. Yavaşlatılmış bir bakış. Tabii ki bu yavaşlatılmış bakışın en son gündemi hatırlayacaksınız. Geçen programda sormuştuk. Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, Danıştay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne aday olarak gösterilen 3 kişi arasındaydı. Cumhurbaşkanı'na gönderilmişti. Cumhurbaşkanı acaba bu 3 kişi arasından kimi seçer diye ufak bir hukuk güvenliği programı içerisinde kendi içimizde bir anket yaptık diyelim. Tabii 2 kişilik bir anket oldu. Acaba Yılmaz Akçil'i seçerse sürpriz olur mu diye sormuştuk. Bunu sormamızın nedeni belki Açık Radyo dinleyicileri Yılmaz Akçil'i tanımıyordur. Danıştay 10. Dairesi Başkanı'ydı kendisi. Ve kendi performans ve karnesinde özellikle iki tane temel yani önemli başlık var. En azından gündeme taşınan bunlardan bir tanesi Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine ilişkin iptal başvurusuydu. Bu iptal başvurusu reddedilmişti. Reddeden heyetin başında Yılmaz Akçil vardı. Diğeri de İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın sözleşmeden çekilme kararına yapılan başvuruydu. Bu başvuru da daire tarafından reddedilmişti. Tabii ki tahmin edeceğiniz üzere o heyette de başkan olarak Yılmaz Akçil vardı. Şimdi böyle bir üçlünün arasında Yılmaz Akçil seçilirse Bahar abi şaşırır mısın diye sormuştuk. Genelde şaşırırım şeklinde olağan cevabın dışında şaşırmam. İlk kez herhalde uzun süredir programlarda söylenen bir şaşırmam repliğiydi. Ve dün resmi gazetede Yılmaz Akçil'in yeni Anayasa Mahkemesi üyesi olarak daha önce Abdullah Gül tarafından atanan Muammer Topal'ın yerine atandığı ilan edildi, yayınlandı buna ilişkin.
Ama burada hemen Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim edelim. Hukuk Güvenliği programının en öngörülü yorumcusu, yayıncısı mı diyelim, yani sunucusu ve program yapıcıları içinde Ümit Altaş olduğu, yani çünkü efendim, bunlara ön seziyle ve aslında Türkiye'nin hukuk tansiyonunu diyelim en yakın bir şekilde izleyip bu konuda öngörülerde bulundum ve bunlarda yanılmadım bugüne kadar.
Yani biraz tabii ki mübalağalı oldu ama yine de teşekkür ederim. Aslında çok görünen basit bir alan. İşte tansiyonu tuz yükseltiyor muydu, düşürüyor muydu? Ne oluyor?
Yükseltir.
İşte yani tuz yendiğinde tuz yeme, tansiyon yükselir tahmininde bulunmak gibi bir şeye dönüştü. Özellikle bürokrasiyle ya da bu tür alanlarda gündeme çıkan hakimlerin daha sonra yolunun bir anlamda açık olduğu ve kademeleri yüksekçe çıktı. Tabii bu son şeyde bir hatırlatma olarak geçen programdan tekrar dinlemeyenler için hatırlatalım. Şimdi peki Yılmaz Akçil'in atamasıyla ne oldu? Tabii Yılmaz Akçil'in atamasını 2024 yılında yeniden görev süresi dolacak olan Zühtü Aslan ve Emin Kuz'la beraber değerlendirmek gerekecek. Zühtü Aslan 17 Nisan'da Anayasa Mahkemesi Başkanı bildiğiniz gibi. Emin Kuz da yine Abdullah Gül tarafından YÖK kontenjanından atanmıştı. O da 12 Mayıs'ta görev süresi dolacak. Yeni transferlerimiz YÖK'ten gelecek. Tabii ki geçen seferde biraz futbol terimleriyle anlatmaya çalıştığımız transfer yetkisi de tamamen Cumhurbaşkanı'nda olacak. Yani bu iki atama da Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Bu durumda tabii ki yani biz bunu çok kullanmaktan herhalde Bahri abi birlikte de memnun değiliz. Yani bu anayasada denge
ve denetleme kurumunun tek elde bu kadar toplanmasının kuvvetler ayrılığı prensibine çok uymadığı.
Evet, ve
belki biraz sonra da sözünü evet. edeceğimiz Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin Montesquieu'dan sonra yani 50 yıl sonra kuvvetler ayrılığı ile ilgili verdiği bir karar var. Ondan bahsederken bu konuda birazcık daha şey yapacağız.
Evet, en azından değinme fırsatımız olacak. Sadece bu denge meselesini çok severek söylemiyoruz. Yani hani iktidara yakın hakimler veya iktidarın karşısında blok olan şeyler, ama şimdi en azından bu terimlerle konuşacaksak ve biraz daha böyle hani medya ve yorumlarda da bu sıkça kullanılmaya başlandı. Yani son 2024 yılında yapılacak atamalarla beraber artık 13 tane yani 15 üyeli Anayasa Mahkemesi'nin 13'ü doğrudan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla yani Cumhur İttifakı aracılığıyla atanmış olacak. Yani iki tane muhalif üye gibi gözüküyor. Onlardan bir tanesi de Hasan Tahsin Gökçen ve diğeri de Engin Yıldırım olacak. Bakalım, çokça konuşacağız Anayasa Mahkemesi'nin 2024 yılında özellikle yeni başkanın da kim olacağını. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıllarda yapılan başkanlık seçiminde İrfan Fidan Zühtü Aslan karşısında aday olmuştu. Zühtü Aslan 8 oy, İrfan Fidan ise 5 oy almıştı. Şimdi de yine başkan adayları arasında İrfan Fidan'la Muhterem İnce isimleri geçiyor. Ama yine geçen programda kendi içimizde iki kişilik yaptığımız ankette bu iki ismin de zor olduğunu ifade etmişti Bahri abi. Ben şimdilik yorum yapmıyorum. İleriki programlarda bunu çokça konuşacağız.
Evet, çünkü bunları konuşuyoruz. Çünkü Anayasa Mahkemesi hakikaten Türkiye'de hukukun ve hukuk siyasetinin şeyini barometresi gibi tansiyonunu da belirliyor ve Anayasa Mahkemesi'nden çıkan olumlu bir karar Türkiye'deki birçok gerginliğin azalmasına, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk yolunda, rotasında biraz daha umut verici bir görüntü vermesine neden oluyor. Ama Anayasa Mahkemesi ki yani bütün kararlarını beğendiğimiz için değil ama verdiği kararlar bu konuda çok etkileyici. Şimdi heyet değişince ne olacak? Geçen programda da, önceki programlarda da söylemiştik. Yani kararları beğenmeyebiliriz. Anayasa Mahkemesi'nin kanunları, kanun hükmünde kararnameleri, Cumhurbaşkanı kararlarını iptal ya da iptal etmeme konusunda verdiği kararları beğenmeyebiliriz ama anayasanın 153. maddesine dikkate aldığımızda bunlara uymak zorunluğu var.
Peki
bugün uyulmuyor ama yarın çoğunluk olunca mevcut iktidar, Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlar ve diğer işte emniyetinden jandarmasına, işte maliyesinden diğer tapusuna, hepsi bunlara hiç itirazsız uyacaklar yani.
Peki bu fazlenizden başlığı kapatmadan şey sorusunu sormak isterim. Ne dersiniz? 13 isim olduğunda da Devlet Bahçeli hala Anayasa Mahkemesi için zillet ittifa diyecek.
Demeyecek çünkü ittifak değişmiş olmuş olacak yani.
O zaman on rakam
çünkü
değişik.
Çünkü bu işte söylüyorum Sayın Devlet Bahçeli'nin bu kadar önemli kurumları nitelerken bu kadar tecrübeli bir devlet adamı olarak kullandığı tabirlerin hiç yerinde olmadığını, hiç uygun olmadığını ifade etmek lazım. Yani bunları niye söylediğini, niye söyleyebildiğini, nasıl söyleyebildiğini hayretle şaşırdığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne ve anayasanın emredici hükümlerine uymak aslında devleti yönetenlerin savunması gereken bir şey. Muhalifler burada temel hak ve özgürlükleri, kişilerin hak ve özgürlüklerini savundukları için buna aykırı kararları, buna aykırı uygulamaları hep karşı çıkacaklardır. Oysa devleti yönetenler, iktidarda olanlar bu temel kurumlara ve kurallara herkesten çok sahip çıkmaları lazım. Devlet adamlığı böyle bir şey.
Devletin hukuka ihtiyacı var.
Devletin hukuka ihtiyacı var ama devletin aynı zamanda hukuk devleti olmasa bile yasaları en azından uygulama konusunda bir tutarlılığa ihtiyacı var.
Peki ne dersiniz, Anayasa Mahkemesi kararlarına geçelim yoksa siz arada bir Amerika'daki yüksek
mahkeme
bir atış
yapar mısınız? Evet, yani bu şimdi Aynur Hanım gelemedi. Mesela bu çok ilginç bir şey. Amerika bülteni de Cemal Tunçdemir Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne, elbette oradaki Amerikan Yüksek Mahkemesi bir bizim Anayasa Mahkemesi gibi değil ama o Anayasa Mahkemesi'nin fonksiyonları da bizim Anayasa Mahkemesi'nin fonksiyonlarına benziyor. Hatta bizim Sami Selçuk Hoca veya Sami Selçuk eski Yargıtay Başkanı, Türkiye'de o anlamda bir yüksek mahkeme yok. Yargıtay'da o da, Anayasa Mahkemesi de aynı şekilde mahkemeler yüksektir ama Amerikan Yüksek Mahkemesi gibi bir mahkeme değildir diyor. Fakat sonuçta mesela son Anayasa Mahkemesi kararına Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin uymaması olayını yanlış bulduğunu, burada anayasanın 153. maddesinin ve amir hükümlerinin buna kayıtsız şartsız yargının, yasamanın, yürütmenin uyması gerektiğini söylüyor. Ve dolayısıyla da şimdi yani mecliste ismen Can Atalay ile ilgili milletvekilliğinin düşülmesi kararının bu anayasal sistem içerisinde yoklukla mahal olduğu. Yani meclisin de bu Anayasa Mahkemesi'ne kararına uymamakla büyük bir hukuk ihlali yaptığını söylüyor. Şimdi mesela bu Cemal Tunçdemir, ben de birçok şeyi öğrenmiş oldum bu yazıdan. Eline kalemine sağlık bu arkadaşın. Diyor ki Amerikan literatüründe bu sıkça bedrock veya işte ana kaya denilen bu şekilde tanımlanan yargı hiyerarşisinde en üst mahkeme olarak kabul edilen ve yani burada özetliyorum, tamamıyla okumayacağım. 235 yıldır Amerikan devlet düzenini ayakta tutan, anayasanın kesintisiz uygulanmasını sağlayan bir temel taş. Yani alakaya veya temel taş anlamına geliyor diyor. Aslında yazının da başlığı dünyanın en güçlü kadını. Dünyanın en güçlü kadını denilen bu başlıkla kastedilen şey şu. Aslında 9 şeyden hakimden oluşuyor bu Amerikan Yüksek Mahkemesi. Hep bugüne kadar erkek üyelerden oluşmuş. Ama bu 1981 yılında mahkemenin ilk kadın üyesi, dönemin etkili dergisi Time'a göre Justic at last, nihayet adalet şeklinde yorumlanmış ve 81 yılında seçilen Sandra Day O'Connor çok enteresan bir şekilde yine Ronald Reagan tarafından 80 seçimlerini kazanan Ronald Reagan tarafından seçilmiş ve Ronald Reagan böyle kadınlarla ilgili işte yeterince kadınlara duyarlı bir yönetim yok anlayışı eleştirisi üzerine seçimleri kazanırsa Anayasa Mahkemesi'ne ve de görev sırası yeterli olursa bir kadın üyeyi seçeceğini söylemiş. Ve bu kadın üye de Sandra Day O'Connor. Bu kadın aslında hiç beklenmedik bir şekilde çok tanınan bilinen bir kadın yargıç değil. Yani cumhuriyetçiler tarafından desteklenen bir kadın yargıç ama en fazla bu yargıcın yüksek mahkemeye seçildikten sonra da muhalifleri de cumhuriyetçiler tarafından olmuş. Çünkü Sandra daha evvel kendisinden evvel bu şeyin kadınlarla ilgili verilen işte şey kararının doğum kontrolü kararının Roe ve Wade şeklindeki Anayasa Mahkemesi Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin verdiği Roe ve Wade kararına karşı bir tutum almamış. Yani sağ cenahtan gelmesine rağmen bu kararı destekleyen şeyler söylemiş. Hatta bu konuyla ilgili Amerikan Senatosu'nda yaptığı açıklama sırasında daha evvel Yüksek Mahkeme'nin çok önemli kararları sırasında ve bunlardan Watergate skandalı ile ilgili karar sırasındaki gazeteciden daha fazla gazeteci varmış. Şimdi yani kararın ya yani bu yazının Cemal Tunç Demir'in yazısının başında dünyanın en güçlü kadını denmesinin sebebi Sandra Day O'Connor bu kararları çok önemli. O zamana kadar hatta 9 erkek yargıç diye Anayasa Mahkemesi Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin hakimleri söz edilirken yine gazeteciler alışkanlıkla 9 erkek yargıç demiş. O da tekzip etmiş. Hayır, 8 erkek bir kadın yargıç diye. Şimdi asıl bizim burada söylemek istediğimiz şey bu Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi gibi fonksiyonları olan Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin uygulaması ve Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin içindeki bir takım görüntüler. Söylemiştim bu Amerikan Yüksek Mahkemesi'ni Supreme Court denilen bu dünyanın en güçlü anayasa mahkemesi diye adlandırılan bu mahkemeyi böyle görmekte bir yanlışlık yok. Ve bu mahkemenin heyetin oturduğu kürsünün sağında ve solundaki duvarlarda yer alan iki mermer frizde, yani böyle işte şeylerin üzerindeki duvarların üzerindeki bir anlamda başlıklarda hukuk konusunda hukuk oluşturucuları olarak kabul edilebilen 18 büyük hukukçunun kabartma heykelleri var. Ve bunlardan birisi işte Hammurabi. Birisi işte Confucius.
Siz söyleyince merak ettim hocam. Bizim evet. Anayasa Mahkememizde neler var? Duvarlarını bir gidip gezip görmek lazım.
Ama şimdi mesela bizde hani Müslüman bir ülkede böyle olmaz denilebilir ama çok ilginç bir şey var şimdi burada. Yine Mısır uygarlığının kurucularından Menes, Atina demokrasisinin temelini atan kanunlar, ünlü Solon kanunlarını yapan Solon, Hazreti Musa ve Hazreti Muhammed'in heykeli var. Yani Hazreti Muhammed'in heykelinin bir yerde olması yasak biliyorsunuz. Evet. Buna karşı aslında 10 yıllarda bir iki yıldız bir tepki olmuş. Fakat Müslüman ana akım İslam otoriteleri bile buna çok fazla itiraz etmemiş. Yani burada Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin sağında ve oturduğu yerin karşısında, sağında ve solunda yer alan bu mermer frizlerden, işte Hazreti Muhammed'in de heykeli var. Yine
bu arada gerçekten abi merak ettim. Bir ara Açık Radyo dinleyicileri için beraber bir Anayasa Mahkemesi'ni ziyaret gerçekleştirirsek, duvarları, yerleşimi, planı, oda şekilleri.
Olur. Hatta şu anda başkan değişmeden
bizi almazlar.
Burada gene şeyi söyleyeyim. 18 kişiyi sayıyoruz ama hepsini sayamayacağız. Çünkü Sayın Cemal Tunçdemir hepsini saymamış. Ben de bilmiyorum diğerlerini. Yine bu şeyde, bu heykellerin içinde Avrupa'nın babası sayılan Şarlman, Magna Carta'yı imzalayan Kral John ve ilginç bir şekilde mahkemenin 4. Yüksek Mahkemenin kuruluşundan itibaren, yani 235 yıllık tarihinde kuruluşundan itibaren 4. Başkan'ın heykeli var. John Marshall. Peki diyor Cemal Tunçbilek, niye Yüksek Mahkemenin kurucu başkanı John Jay değil de 4. Başkanı Marshall'ın burada heykeli var? Onu da çok güzel ifade etmiş. Diyor ki John Marshall başkanlığı döneminde 1803 yılında Marbury ve Madison davasında Kongre'nin yaptığı kanunların ve yürütme erkinin aldığı kararların anayasal olup olmadığını karar verme yetkisinin ABD Yüksek Mahkemesi'nin olduğunu söylemiş. Böyle bir içtihat kurmuş ve dolayısıyla bu içtihat yani meclisin, yani kongrenin ve de yürütmenin denetimiyle ilgili en yetkili merciğin Anayasa Amerikan Yüksek Mahkemesi olduğunu söylemiş. Bu da diyor Montesquieu'nun, yani işte kuvvetler ayrılığı, yargı, yasama, yürütme dediğimiz kuvvetler ayrılığı prensibinin söylediği 1748'den beri 55 yıl sonra kuvvetler ayrılığı ilkesini tarihte ilk kez uygulayan devlet haline getirmiştir Amerika'yı diyor ve bu nedenle de yani bu peygamberlerin, Konfüçyüs'ün, Hammurabi'nin, işte Menes'in bu kadar ünlü kanun veya hukuk yaratıcılarının yanında Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin 4. başkanının adı bu nedenle var diyor. 1. başkan değil de öyle diyor. Ve orada başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Yüksek Mahkeme'nin mevcut başkanı John Roberts Arkansas'ta federal yargıçlarla bir söyleşi yapmış. Bir araya geldiğinde demiş ki, sizden önceki 16 yüksek mahkeme başkanından aldığınız en önemli misyon nedir diye sormuşlar kendisine. O da demiş ki yargıçlara, en öncelikli ve önemli görevim ABD'de kuvvetler ayrılığı ilkesinin devamını sağlamak. Böyle cevap vermiş. Yani düşünün ki Amerika'da başkanlık sistemi var ki biz bunu 2017 anayasasının referandumuna gitmeden evvel de hocalarımızla, anayasa hocalarımızla konuşmuştuk. Aslında başkanlık sistemlerinde bile kuvvetler ayrılığı çok sert bir şekilde vardır. Yani bakın Amerikan, yani başkanlık sistemi deyince aklımıza kim gelir önce? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye gelir. İşte mesela Fransa'da yarı başkanlık sistemi olduğu tartışılır falan. Burada bile işte şu andaki Amerikan Yüksek Mahkemesi Başkanı John Roberts'ın gazetecilere söylediği ve sizden evvelki 16 Yüksek Mahkeme Başkanı'ndan öğrendiğiniz en önemli şey nedir lafına karşı verdiği cevap, en önemli ve öncelikli ve önemli görevim ABD'de kuvvetler ayrılığı ilkesinin devamını sağlamak. Bir çok kısa bir şey daha söyleyeceğim ve bu konuyu isterseniz kapatacağız. Belki de
müzik arasından önce aslında tam
bunu bitireyim ben.
Evet, yani yüksek mahkeme bir iki atıf daha yapacağız çünkü.
Evet,
bir
evet. Şimdi burada diyor ki, bir de bu kuvvetler ayrılığını koruma misyonunun güçlü bir hatırlatıcısı olarak bugün bile yüksek mahkeme üyelerinin diyor, yani Amerikan Yüksek Mahkeme üyelerinin ortak yemek odasının duvarında bir resim var diyor. Başka kimsenin değil, Marbury ve Madison davasının iki tarafı olan yargıç Williams Marbury ile dönemin devlet başkanı James Madison. Ki bu sonradan ABD'nin 4. başkanı olacaktır diyor. Ve bu Amerikan devletinin karakterini oluşturan kuvvetler ayrılığı, denge denetleme sisteminin bekasının sembolü olan bu mahkeme salonunda heyet kürsüsünün tam karşısında yer alan batı duvarındaki mermer frizde ise bu kritik mahkemenin misyonu sembolik olarak tasvir ediliyor diyor. Bu frizlerin heykeltıraşı Adolf Weinmar o dönemde açıkladığına göre batı duvarı frizinin solunda iyiliğin, iyilik güçlerinin yani en soldan sırayla emniyet içinde yaşam, harmoni, barış, sosyal yardımlaşma ve erdemleri ve muhafazayı temsil eden beş kabartma heykeli, aynı frizin sağ tarafında ise merkezden uça sırayla kötülüğün güçleri, yani hukuk tanımazlık, yolsuzluk, müfterilik, sahtekarlık ve despotluğu temsil eden beş kabartma heykel yer alıyor diyor, söylüyor. Ve söz konusu friz merkezinde bir başka heykel grubu daha yer alıyor. Bu grubun solunda elinde baykuşuyla bilgeliği, sağında elinde aynasıyla hakikati, onun yanı sıra elinde terazisiyle vahiy meleği temsil eden üç heykelin ortasındaki bu kadın heykelin İngilizce adı Justice, yani adalet. Hatta burada mahkemelerin, Amerika'daki mahkemelerin yargıçlarının adı Jud olaraktan telaffuz edilirken yüksek mahkemenin yargıçlarının adına Jud değil Justic diye hitap ediliyormuş. Bu bakımdan Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin ve Amerikan Yüksek Mahkemesi'ndeki yargıçların, evet orada da ancak bir tane kadın üye seçilmiş, erkek egemen bir yargı olduğunu görüyoruz. Ama orada bazı kavramlara ve bu kavramların oluşmasında tarihsel süreçlere ve oradaki kişilere, bu yasa ve hukukun oluşmasında etkin olan kişilere yer verildiği, mahkemenin bu kararlarını verirken bunlara bakması ve bunları unutmaması tam karşılarında çünkü konusuna işaret eden Cemal Tunçdemir Amerika Bülteni'nden Tunçdemir'e teşekkür edelim.
Belki dileriz. Oradan bir yazıya daha daha sonra müzik arasına geçmemize fayda olacak. Çünkü bu kadar ayrıntılı yüksek mahkemenin koridorlarında dolaştırırken biliyorsunuz yakın zamanda yine yüksek mahkemeyi bolca tartışacağız. Amerika Yüksek Mahkemesi çünkü önünde bir Trump yargılaması var. Kongre binası, işgal, ayaklanma, isyan. Evet. Öyle bir yargılama ki aday olup olmama meselesi. Ondan sonra aksine karar çıkmış olsa acaba başka türlü bir pozitif anlamda Trump'a mı destek olacak, ama tam da bu noktaya gelmişken Bahri abi biraz yüksek mahkemeden bahsederken de Güney Amerika ve Gambiya'nın özellikle Uluslararası Adalet Divanı'na açtıkları dava sonrasındaki bu Batı Doğu denklemindeki özellikle insan hakları meselesindeki değişime de işaret etmek ve altını çizmek gerekiyor. Orada da Gambiya yetkilisinin Uluslararası Adalet Divanı da açtığı dava sonrasında söylemiş olduğu ülkesiyle ilgili tanım gerçekten de manşetlere çıkaracak bir tanımdı. Neydi o? İnsan hakları konularında büyük söz sahibi küçük ülke. Bu gerçekten Güney Afrika'nın başvurusuyla bir kez daha büyüklük algısının sanki biraz yer değiştirmeye başladığını söyledi. Tam da bu anlamda son değineceğimiz en azından dünya gündemiyle ilgili olarak müzik öncesinde The Guardian'da Paul Tyler'ın yayınlanmış bir yazısı. Başlığı halkın iradesi hukuk üstünlüğüne karşı. tam da Batı demişken bu Batı Doğu arasındaki yer değişimiyle beraber şeyi söylüyor. Batı'da da popülist politikacılar her seferinde yargıçların yönetimi olarak adlandırdıkları sistemi kınıyorlar ve yetkilerini sınırlandırmanın yollarını bulma sözleri veriyorlar halka. Tabii burada yakın dönemde yine Amerika Yüksek Mahkemesi işte tartışmaları var. Brexit ile ilgili Yüksek Mahkemenin referandumdan sonra bile hükümetin İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma niyetini bildirmek için hala parlamentonun onayına ihtiyaç duyduğuna karar vermesi sonrasında hatırlayın Daily Mail şöyle bir manşet atmıştı. Yargıçlar için yargıçları rezil bir şekilde halkın düşmanları olarak damgalamıştı. Fransa'da Anayasa Konseyi yakın zamanda parlamento tarafından geçen ay kabul edilen o göçmenlik yasasının önemli kısımlarını iptal etti. Aşırı sağcı Marine Le Pen ulusal mitingi tarafından parlamentonun ve halkın iradesine karşı bir bakın yasal darbe olarak kınadı. İsrail'de Benjamin Netanyahu hatırlayacaksınız özellikle bağımsız yüksek mahkemenin hükümet kararlarını ve atamalarını geçersiz kılmak için anayasaya benzer temel yasaları yorumlama hakkını engellemeye yönelik bir yasa değişikliğiyle gündeme gelmişti. Bu çok ciddi bir sivil kargaşaya da neden olmuş. Polonya'yı hiç sormayın. Polonya çok ilginç bir şekilde gidiyor. Demokratik olarak seçilmiş bir milliyetçi bir hükümet var. Yani halkın üstünlüğü. %50+1 diyelim. Ve bu Anayasa Mahkemesi'ni, savcılık ofislerini kendine sadık kişilerle doldurarak ve yargıçları kararları nedeniyle disiplin edecek siyasi olarak kontrol eden bir organ oluşturmuştu. Ve yargının bağımsızlığını ortadan kaldırmak için bir anlamda AB ile de karşı karşıya geldi. Şimdi de Avrupa yanlısı bir hükümet onun açtığı hasarları tersine çevirmeye çalışıyor. Birileri Cumhurbaşkanlığı, eski bakanlar sığınıyor. Yani halkın iradesi hukukun üstünlüğüne karşı başlıklı The Guardian'da Paul Tyler'ın bu makalesi de özellikle Bahri abi yüksek mahkemeden bahsetmişken ve bu zorlu sınavın özellikle Batı dünyasında da önümüzdeki dönemlerde sıkça karşımıza çıkacağı aşikar gibi gözüküyor. İstersen Bahri abi burada bir müzik arası verelim mi yoksa sen...
Hatta bu arada işte bu Lahey Adalet Divanı'ndaki Güney Afrika'nın açtığı davadan da söz ettin. Eğer hocamızın vakti uygun olur ve bir engel çıkmaz ise bu önemli davayı gelecek programımızda sevgili hocamız Sayın Turgut Tarhanlı'dan değerlendireceğiz. Evet. Yani onun değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Ama bir aksilik olmazsa bir zaman engeli çıkmaz ise evet.
Müzik arasından önce iki başlığı da unutmuşum. Onu da hemen söyleyeyim. En azından Batı Yaşı yüksek yüksek bu Batı dünyasında yine bir yine tarihe damga vuracak bir yenilik. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk nitrojen gazı ile idam yapıldı. Aslında evet, 2022 yılında yapılmaya çalışıldı ama becerilmedi, damar yolları bulunamadı. Artık idama mahkum olan sanık artık sürekli panik atak geçiriyorum noktasındaydı. Bu idamlar yine aynı şekilde devam ediyor. Geçen TRT'deki avukatlar gününde bahsetmiştik İran'dan. İran'da yine 23 yaşındaki bir kişi Mahsi Amini protestolarına katıldığı suçlamasıyla diğer 4 kişi de İsrail'e casusluk yapmakla suçlandıkları sebebiyle idam edildi. 2021'de idam edilen sayısı İran'da 333, 2022'ye gelindiğinde bu sayı %75 bir artış gösteriyor ve 582 kişinin idam edildiği raporlara yansımış. En son Federal Anayasa Mahkemesi 6 yıl boyunca da Almanya için Alternatif Partisi'nin kapatılmasına yönelik taleplere karşı 6 yıl boyunca devlet yardımlarının kesilmesini hükmetti. Yani yüksek yüksek Batı dünyalarında bir taraftan göçmenleri Afrika'ya gönderelim, bir taraftan diğer meseleler. İyi gitmiyor. Tam da belki zamanı Doktor Can'dan right place, wrong time, doğru yerdeyim ama yanlış zamanda olmalı.
said the right thing, but I must have used the wrong line. I've been on the right trail, but I must have used the wrong car. Hit us in a bad place, and I wonder what's good for. I've been in the right place, but it must have been the wrong time. My head is in a bad place, but I'm having such a good time. I've been running, trying to catch hung up in my mind. Just got to give myself a good talking to this time. Doesn't need a little brain salad surgery. Got to cue my insecurity. I've been in the wrong place, but it must have been the right time. I've been in the right place, but it must have been the wrong song. I've been in the right vein, but it seems like a wrong on. I've been in the right world, but it seems like a wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. See my life shaking with every who I meet. Refried confusion as I'm making itself clear. Wonder which way do I go to get on out of here. Cause I've been in the right place, but it must have been the wrong time. And I done said the right thing, but it must have used the wrong line. I took the right road, but it must have took the wrong train.
...5.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı 1 Şubat itibariyle 2024 devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'ndeki yeni üyeyi, işte anayasa mahkemelerinin önemini, işte bu arada Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin uygulamalarını, onların rehber aldığı kişileri konuştuk. Şimdi belki yine her zamanki gibi ve de belki de maalesef Türkiye'nin hukuk barometresi olan hukukun politikasını, hukukun siyasetini anlamamıza yardımcı olacak Anayasa Mahkemesi kararlarından bazı önemlilerini konuşacağız.
Tabii bu arada da hemen müzik arasında çaldığımız şarkı ile ilgili söyleyeyim. Doğru yerdeydim ama yanlış zamanda olmalı da ki o doğru yerdeydim kısmı şu andaki bulunduğumuz yer. Yani doğru yer Açık Radyo. Bütün Açık Radyo dinleyicilerini Açık Radyo dinlemeye devam etmeleri noktasında.
Yani biz doğru yerdeyiz diye herkesi böyle bir herkesi zorlamak olmaz tabii.
Şimdi Anayasa Mahkemesi bahsetmişken hemen kararlarını da şey yapalım. Çünkü kararlarından da bir hukuk kriziyle karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi'nin ilk önce sevindirici bir kararı geldi. Ocak ayında İliç Altın Madeni ile ilgili.
Bundan sonra zor bulursun.
Bakacağız. Bakacağız efendim. Zillet ittifakı diyor. Mağlul olmuş yapı. Hala arada böyle bazı sevindirici kararlar vermeye
onun
devam ediyor.
Onun için zaten arada sırada verdiği bu sevindirici kararlardan dolayı mağlul deniliyor. Tabii. Bundan dolayı Zillet ittifakı deniliyor.
Ama hala İliç Altın Madeni tüm kapasitesiyle işlemeye devam ediyor. İliç Altın Madeni'ne yapılan bireysel başvuruyu bununla ilgili olarak burada özellikle özel yaşamın ihlali maddesi üzerinden değerlendirme yaptı ve ÇED raporunun yeterli nitelikte olmadığını, ziraat bilirkişisinin bulunmadığını bilirkişi heyeti içerisinde ve buradaki özellikle çevrede yaşayan köylünün temel geçim kaynağı olan hayvancılık, tarım ve benzeri şeylerin nasıl etkileneceğini, bunların bu altın madeninin özellikle siyanürden sebepli olarak çevresel etkilerinin doğru değerlendirilmediği, eksik değerlendirildiği konusuyla yeniden yargılama yapılmasıyla hak ihlali verip Erzincan İdare Mahkemesi'ne geri gönderdim. Diğer tartışmalı bir kararı aslında biz bunu Eylül ayında ilk işaretlerini görmüştük. Fakat şimdi gerekçesini açıkladı. Son haftalarda da geldi. Ocağın yine manşet kararlarından birisi. O da Yargıtay Danıştay hakimleri birinci sınıf hakimleridir, daha fazlası değil diye özetleyebileceğimiz bir başlıkla vermiş olduğu karardı. Hatırlayacaksınız, bu iptal kararını 11 Eylül tarihinde vermişti Anayasa Mahkemesi. Şimdi gerekçesini yayınladı. 6 ay sonra da yürürlüğe girecek. Aslında bu kararın Can Atalay krizini de tetiklediğine dair iddialar vardı. Yani neydi buradaki konu? Buradaki konu Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de Anayasa Mahkemesi üyeleriyle eşitlenmesi. Özlük haklar konusunda bunlara ek tazminatlar vermesi, gelirlerinin artması diyelim. Yani biz birinci derece hakimi değiliz.
O zaman Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakimleri haklı. Niye kendilerini Anayasa Mahkemesi yargıçları gibi yüksek bir yargının hakimleri kabul etmiyor Anayasa Mahkemesi?
Tabii.
Ama tabii bak, Amerika'da yüksek mahkeme birçok şey temiz, bölge temiz mahkemelerindekilere, hakimlere şey deniyor, court deniyor, ama jud deniliyor, ama Amerikan Yüksek Mahkemesi yargıçlarına justik deniliyor, adalet diye hitap ediliyor. Demek ki fark oluyor yani.
Tabii aslında inanmak istemediğimiz nokta işte 11 Eylül'de verilen bu iptal kararında, yani Yargıtay Danıştay hakimleri biz, yani kısaca özetle şunu söylüyordu. Yargıtay Danıştay hakimleri bu yasa maddesiyle bizi normal diğer birinci sınıf ağır ceza mahkemesi üyeleri, savcılarıyla karıştırmayın. Biz onlardan ayrı statüdeyiz. Doğal olarak da Anayasa Mahkemesi üyeleriyle eşitiz anlamına gelebilecek. Açıklamasında da, kanun amacında da zaten buna atıf vardı. Bu yasa maddesini 11 Eylül'de iptal etmişti. 11 Eylül'de iptal ettikten sonra da bugün gerekçesini yayınladı. Peki gerekçede ne vardı?
Gerekçe... Ve kimler ne demişti?
Tabii ki o da önemli. bu tabii ki gerekçede hakimlik teminatı bakımından Yargıtay ve Danıştay üyelerinin birinci sınıf hakim ve savcılardan farklı olmadığını, Anayasa Mahkemesi üyeleriyle aynı derecede olmadığını belirtip, ondan sonra yargıda yaşanacak bu maaş farkının çalışma barışını da bozacağı uyarısında bulundu Anayasa Mahkemesi ve bunun da hukuk devleti ilkesiyle, eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurgulayarak Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranının Anayasa Mahkemesi üyeleriyle eşit hale getirmesine imkan veren yasa maddesini iptal etti. Dediğimiz yani gibi 6 ay sonra
hakikaten
yürürlüğe girecek.
Hakikaten bu Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu direnişin de haklı.
Peki tabii
ve şairin söylediği gibi mesele sadece psikolojik değil, biraz da ekonomik.
Aslında mesele psikolojik veya ekonomik noktası, evet haklısınız. Bunu hatırlayacaksınız, Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi üyesi, böyle Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasında bu gerginlik, bu çatışma, bu tartışma, havaleler, birbirlerine laf göndermeler yaşanırken şey vermişti, fil de karınca hikayesini vermişti, hatırlarsınız değil mi? Yani burada
onlar böyle
fil Anayasa Mahkemesi, karınca Yargıtay. Aynen şunu paylaşmıştı sosyal medya hesabına: karıncalar fili çok kıskanırmış. O canlıysa biz de canlıyız, o büyükse biz de büyüğüz derlermiş.
Ama arada kimler eziliyor?
Bir gün fil geçerken hepsi filin sırtına atlamış. Fil silkinmiş, hepsi yere düşmüş, sadece biri kalmış. Yerdeki karıncalar filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar. Ez onu, ez onu. Türkiye'de. Tabii ki ondan sonra bunun karşısında Yargıtay'da hatırlayacaksınız. Can Atalay kararında Pakistan örneğini verip Anayasa Mahkemesi yorumla Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini tartışmaya açabilir diye neredeyse Anayasa Mahkemesi'ni darbeci ilan edecekti. Tabii ki çok geçmedi. Aslında gerçekten tam böyle bir dizi gibi olmaya başladı. Zühtü Aslan'da Anayasa Mahkemesi Başkanı bu ay içerisinde öğrencilere yönelik yapmış olduğu bir konuşmada Anayasa Mahkemesi bir konuda karar verdikten ve son sözü söyledikten sonra katılmasak da buna uymak durumundayız. Bir yargı kararına katılmamak farklı, ona uymamak farklıdır. Birincisi meşru, ikincisi gayrimeşrudur. Açıklamasında bunu. Peki bu önemli kararın altında bence biz geçen programda da hiç bakmadan tahminde bulunsak bile tutturamazdık gibi geliyor. Çünkü böyle bir kararda hemen ilk aklımıza gelen daha çok bu denge meselesinde iktidara muhalif gibi gözüken beşlinin imzasının olacağıydı. Hiç öyle düşünmeyin. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Hasan Tahsin Gökçen, Yusuf Şevki Hak Yemez ve tabii ki İrfan Fidan karşı tabii oy kullandı.
Nasıl, tabii ki nasıl diyebilirsin? Bu bir sürpriz.
İrfan Fidan karşı oy kullandı. Yusuf Şevki Hak Yemez de aslında sürpriz oldu. Tam tersi beklenirdi. Yani çünkü Zillet İttifak'ın başı deniyordu Zühtü Aslan ve benzeri şey.
İrfan Fidan'ın öbür
Evet, Yusuf cephede, Yusuf Şevki cephede Hak Yemez de
bizim... Zaten çünkü yeni geldi oraya yani. Onun,
ama onun yeni ve zaman algısı, biraz bilim kurgu seviyorsanız hani böyle zaman atlamaları oluyor ya, biz de aynı zaman algısında değil. Yani sizin 3-5 sene içerisinde yapacağınızı bir ayda yapabilme durumu var. Mesela ben 3 senedir...
Demek ki ona layık...
Tabii de ben 2 senedir açık radyodayım. Hala koltuk için uğraşıyorum ama İrfan Fidan yaklaşık bir ay içerisinde doğrudan Yargıtay üyeliğinden hiçbir dosya bakmadan Anayasa Mahkemesi üyesi olduğunun altını tekrar çiziyoruz. Defalarca ama çizmeye de devam edeceğiz.
O da doğru kararlar verebiliyor bak.
Evet. Evet.
Hatta son işte bu Can Atalay kararına Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararlara uymaması üzerine verdiği kararda artık bireysel başvuru hakkının da ihlal edildiği konusundaki çoğunluğa o da katıldı ve o da dedi ki evet, bireysel, anayasadaki bireysel başvuru hakkını ihlal ediyor Yargıtay 3. Ceza Dairesi ve de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dedi İrfan Fidan'da. Sezar'ın hakkı Sezar'a.
Yorum yok. Tabii burada süremizi de biraz tasarruflu kullanmak için aslında çok yoğun bir gündem. Bu yoğun gündem içerisinde 15-16 sayfalık bir şeyler hazırlamıştık ama 2-3 başlığa ancak değinebileceğiz. Can Atalay'a değinmeden geçmeyelim. Ondan sonra da önemli olan bir Anayasa Mahkemesi'nin özellikle bu erişim engelleriyle ilgili ilgilendirecek bir kararı var. Şimdi Can Atalay vekilinin düşürülmesine ilişkin olarak bir acayip haller başlığını atabiliriz herhalde, özellikle hukuk açısından. Çünkü atıf yapılan karar hüküm kesinleşmesine ilişkin onama kararı değil, yok hükümde sayılması gereken aslında 3 Ocak 2020 tarihli Anayasa Mahkemesi kararına uyulmasına yer olmadığına dair karar. Yani şöyle açıklayalım, buna ilişkin sosyal medyada çeşitli akademisyenlerdi. Bizim görebildiğimiz Tolga Şirin vardı. Yine eski savcı yargıçlardan Emin Ağoğlu muydu? Ben yanlış mı söylüyorum? Tam emin olamadım. Özür diliyorum.
Bir de şey tabii İbrahim Kaboğlu.
Evet, yani bunları paylaşın. Şimdi aslında neydi bu aykırılıkları 3 başlık altında hemen hızlıca sıralayalım. Bir, düşme kararı AK Parti Meclis Grubu kararı üzerine verilmiş. Yani şu anlamda burada şey söyleniyor. Şimdi Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilinin düşeceğini AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'nın açıklamasından ilk önce öğrendik. Daha açıklama yapılır yapılmaz Bekir Bozdağ apar topar danışma kurulunu topluyor ve karar aynı gün okunuyor. Bu da söz konusu tasarrufun AK Parti Meclis Grubu'nun iradesi üzerine alındığını açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirtiyor Tolga Şirin. Bu da Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın özellikle anayasanın Türkiye Büyük Bozdağ öngördüğü meclis başkanın tarafsızlığı ilkesini ihlal ettiğini dair önemli olarak bir ibare ediyor. İkincisi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi yazışma teamülüne uymadığı tespiti var. Burada kesinleşmiş mahkeme kararlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne nasıl ileteceği konusunda net bir kanun hükmü yok. Ama yerleşmiş bir teamül var. Bu teamüle göre de Yargıtay Adalet Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı'na geçmişte yani Başbakanlık. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şeklinde bir silsile izleniyordu. Bu silsilede nihai olarak da Cumhurbaşkanlığı'ndan milletvekilinin düşürülmesi tezkeresi geliyor ve o tezkerede okunuyordu. Leyla Güven'de
meclise geliyor.
Evet,
yani
meclise
grup, gruba
geliyor.
Değil.
Tabii meclise geliyor ve Leyla Güven'de böyle oldu. Enis Berberoğlu'nda böyle oldu. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nda böyle oldu. Hepsinde bu usul izlendi. Fakat yaşadığımız bu uygulamada bu usul izlenmedi. Yargıtay 3. Ceza Daire Başkanı Muhsin Şentürk doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı yazdı. Bu yazılan yazı kararın daha hükmün kesinleşmesine ilişkin onama kararı da yok hükmünde sayılması gereken 3 Ocak 2020 tarihli Yargıtay kararıydı. Aslında muhatap İstanbul 13. Ceza Dairesi'ydi. Şimdi son olarak da buradaki aykırılıkta ortada bildiğimiz anlamda kesin bir mahkeme kararı yok. Yani bu kesin mahkeme kararının anayasa 84'deki çok açık kesin mahkeme kararının genel kurula bildirilmesiyle olacağı belirtiyor. Ama burada anayasanın öngördüğü anlamda bir kesin mahkeme kararı yok. Anayasa Mahkemesi bir ihlal kararı vermiş ve yeniden yargılamaya hükmetmiş. Anayasa Mahkemesi bununla kalmamış, ihlalin nasıl yerine getirileceğini de ifade etmiş. Buna karşın söz konusu Anayasa Mahkemesi kararının gereği yapılmadığı için süreç tamamlanmamış. Yani karar kesin niteliği kazanmamıştır. Sonuç itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na bildirilen şey bir kesin mahkeme kararı değildir. Peki bu durumda ne yapılabilir şeklinde 4 tane önerisi vardı. Bir iptal davası açılabilir. Buna ilişkin 120 milletvekiline görev düşüyor. Özel itiraz yolu var. Bu özel itiraz yolunda özellikle her ne kadar Meclis Genel Kurulu kararın alındığı tarihten başlayarak yani bu götürülmeyeceği belirtilse de yani bu kesinleşmiş mahkeme kararıyla bu da kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı için bu yola başvurulacağına dair yorumlar var. Diğer Anayasa Mahkemesi'ne yeniden bireysel başvuru yapılabilir ve tabii ki İnsan Hakları Mahkemesi'ne.
4. kez olacak galiba değil mi?
Evet bu. Ve İnsan Hakları Mahkemesi'ne yeniden başvuru yapılabilir. Şimdi tabii bugün zaman kalmadığından dolayı değinemediğimiz başlıklar Barış Akademisyenleri'ne ilişkin çok önemli gelişmeler var. Bu Barış Akademisyenleriyle ilgili olarak aslında iade olup yeniden ihraç ediliyor şeklinde bir teamül gelişiyor. Ve 6 Şubat depremiyle ilgili yargılamalar var, HSK kararnameleri var. Umarım bunları bir sonraki programlarda yayınlayamadığımızda belki Hukuk Politik sitesinde tam olarak metnini yayınlarız. Orada en azından bu metne dinleyicilerimiz de erişme imkanı bulurlar.
Evet. Peki biraz daha vaktimiz var. İkinci müzik mi dinleyeceğiz?
Bence şeyle bitirelim. Müzik dinlemekten daha çok bir iki tane aslında şey var. Özellikle gerçi mahkeme kararında değerlendirsek yetişmeyebiliriz gibi. Şu anda tabii ki Berke ile konuşuyoruz. Berke son bir dakikamız kaldığını söylüyor. Bence kalan zaman içerimizde Açık Radyo dinleyicilerimizle vedalaşıp müzik aramızda yetebildiği kadar programımızı sonlandıralım.
Müziği müzik koyacağız evet. Yani diyorsunuz. O müzikle ilgili bir söyleyeceğiniz bir şey
o
mi?
O tamamen güzel bir müzik.
Peki. Peki o zaman belki arkadaşımıza ve Açık Radyo'da emeği geçen diğer arkadaşlara teşekkür edelim. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Στεναγμός βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα στην καμαρή πετά ψάχνοντας άνοιγμα να φύγει σου ξεκάνει. Έχει το μύρο, έχει τη σιγαλιά, έχει τον ήλιο τον αλάνι. Εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν και όσα γι' αυτά κανείς δεν ξέρει. Σένα, χωρίς βαστήλι, χωρίς ανάθεμα, χωρίς τα χείλη τα σφιγμένα.
Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.